İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Tir 1401, Hicri Kameri 1443 ve Miladi 1 Temmuz 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaşar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği üzerine yapı röportaj, Amerikan İnsan Hakları Haftası, Neçur Bela Öğütleri ve Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte akşam haberlerini dinleyeceksiniz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma namazı hatibi, ortalığının artık Amerika'nın kontrolünde olmadığını söyledi. İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, İran'ın nükleer faaliyetinin güvenli olduğunun kanıtlandığını söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan-İran-Türkmenistan demiryolunun kullanımına vurgu yaptı. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya iade uyarısı dünyanın gündeminde. Amerika'dan F-35 satın almak için başvuruda bulundu. Amerika'nın hipersonik füze testi başarısız oldu. Şimdi haberler.
Kameri takvimde Zilhicce ayının ilk günü Hazreti Ali Aleyhisselam İslam alemindeki en güzel, en net, en mutlu varlık bağı olan Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha ile evlilik yıldırımıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha Hicri Kameri 2. yılda Zilhicce ayının ilk gününde çok sade bir merasimle evlilikleri herkesin hayranlığını uyandırmış ve bu evlilik ve onlardan olan çocukları ise İslam aleminin iftiharı olmuştur. İran Peres Haber Ajansı'na göre bu sade ve mütevazı birliktelik Allah'ın seçkin kullarından ikisinin, yani Hazreti Ali Aleyhisselam ile Hazreti Peygamber'in sevgili kızı Hazreti Fatıma'nındır. Bu kutsal bağın güzelliği o kadar etkileyicidir ki böyle bir aile kurmak adını tarihte sonsuza kadar kalıcı bir şekilde yazdırmıştır. Hazreti Ali Aleyhisselam ile Hazreti Fatıma'nın evlilik yıldönümü büyük bir olaydır. Zira rahmetli İmam Hümeyni'ye göre bu ailenin nurunun yayılması dünyayı aydınlatmıştır. Bu nedenle Zilhicce'nin ilk günü çoğu Müslüman çiftin bu günde evlendiği mübarek bir gündür ve İran İslam Cumhuriyeti bu mübarek güne evlilik günü adını vermiştir.
Tahran Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd, Orta Doğu bölgesinin artık Amerika'nın kontrolünden çıktığını söyledi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd'in imametinde eda olundu. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ebu Turabi Ferd gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Siyonist rejim İsrail'in Arap NATO'su önerisine tepki gösteren Tahran Cuma namazı hatibi bazılarının Batı Asya bölgesi için askeri bir NATO'nun kurulmasından söz etmesi Müslümanların artan gücüne tanık olmalarına kaynaklanıyor dedi. Amerika'nın bölgedeki varlığını eleştiren Tahran Cuma namazı hatibi Orta Doğu bölgesinin Amerika'nın kontrolünden çıktığını ve artık Müslümanların elinde olduğunu söyledi. Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd, bölgenin kaderini Amerika değil, Yemen, Filistin, Lübnan, Suriye ve Irak'ın kahraman halklarının iradesi belirler. Amerikan NATO'sunun gücü bölge halklarının iradesi karşısında hiç sayılır diye konuştu.
İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumu genel sekreteri Hamid Şehriyari, İslam dışı ülkelerden biri, İslam ülkelerine el koymak, topraklarını ve zenginliğini sahip çıkmak isterse o toprakları savunmak herkesin görevidir. Akıllı bir insan hayatına doğru başlıklı 15. İslam Birliği Konferansı, İslam düşünürleri ve seçkinlerinden katılımı ile Londra'da gerçekleştirildi. İslam mezheplerini yakınlaştırma kurma genel sekreteri Hamid Şehriyari, Londra'da düzenlenen 15. İslam Birliği Konferansı'nda şöyle dedi: Filistin topraklarını desteklemek tüm Müslümanların ortak hedefi ve görevidir. İslam mezheplerine yakınlaştırma kurma genel sekreteri, başta Filistin, Irak ve Yemen'in mazlum halklarına destek olmak, Suriye, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelerin istikrar ve bağımsızlığını savunmak bütün İslam ülkeleri ve Müslümanların görevidir. Bu konuda özellikle akademisyenler, siyasi, dini ve kültürel seçkinler, devlet adamları ve üniversite gençliğine büyük iş düşüyor. İslam mezheplerine yakınlaştırma kurma genel sekreteri ayrıca şunları söyledi: İslam ülkelere istikrar ve güvenliğin sağlanması, bilimsel ve siyasi konular İslam dünyasının zenginlik ve kaynakları ile ortak hizmetler alanında yer almalıdır.
İran ve Irak Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran ve Irak arasında son yıllarda genişleyen ilişkiler kültürel, siyasi ve dini birçok benzerlikler sebebiyle her zaman iki ülke yetkililerin gündeminde olmuş ve tüm sorunlara rağmen ciddi adımlar atılmıştır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le yaptığı telefon görüşmesinde bu ülke yetkililerinin İranlı dini ziyaretçilerin Irak'a yaptıkları seyahatlerin kolaylıkları konusundaki çabalarını takdir ederken çözümsüz kalan konularında bir an önce çözülmesini istedi. Irak Dışişleri Bakanı da İranlı dini ziyaretçilere her türlü kolaylığın sağlanması için çaba gösterdiklerini belirtirken Irak hükümetinin İran ve Arabistan arasında siyasi müzakerelerin başlaması için gerekli zemini sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Amerikan istihbarat teşkilatlarının ve diğer bazı batılı ülkelerin iddialarını tekzip ederken İran'ın nükleer faaliyetlerinin tamamen şeffaf olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Perşembe akşamı İran'ın merkezi İsfahan'da kapsamlı ortak gelen planı nükleer anlaşmanın 20 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi. İslami bu uluslararası anlaşmada nükleer programla ilgili suçlamalar İran'ın olası askeri boyutlarını da kapatmış ve aslında nükleer anlaşma batılı ülkelerin İran'a karşı yasallaşan zalim yaptırımları kaldırma taahhüdüydü, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'ın barışın nükleer faaliyetleri sürecinde ırkçı İsrail rejiminin sürekli engeller çıkarmasına dikkat çekerek İran'ın nükleer müzakerelerinde 5+1 tüm bu davalara PMD kapsamında cevap vermiş ve dava kapanmıştır, dedi.
İran Emniyet Genel Müdürlüğü geçici oturma kartı olmayan yasa dışı vatandaşları tespit etmek ve iade etmek için çalışmaları yarına itibaren hız kazanacağını bildirdi. 40 yılı aşkın süredir Afgan göçmenlere ev sahipliği yapan İran'da şu anda en az 5 milyon Afgan vatandaşı yaşıyor ve İran vatandaşları gibi İran'ın imkanlarından yararlanıyorlar. Afganistan'daki son gelişmeler yeni bir Afgan dalgasının İran'a gelmesine de sebep oldu ve İran acımasız yaptırımların neden olduğu ekonomik sorunlara ve uluslararası yardım olmadan girişleri için herhangi bir engel çıkarmadı. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyit Mecid Mirahmedi, Afgan uyruklu nüfus sayımının yasal belgeler olmadan uzatılmasının iki aşamasını hatırlattı ve şöyle dedi. Afgan vatandaşlar kimlik doğrulaması için devlet kurumlarına gitmeli ve kendilerine kefalet bulmalılar. Mirahmedi yasaya göre yarına itibaren kaçak vatandaş çalıştıran işverenlerin 3 ile 6 ay hapis cezasına çarptırılacaklarını söyledi.
İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı İran için altın bir fırsat olarak değerlendirdi ve şunları vurguladı. Dünya Kupası seyircilerine kış ve kışında güzel bir ev sahipliği İran aleyhindeki İranofobiyi etkisiz hale getirir dedi. 2022 FIFA Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. İran İslam Cumhuriyeti ve Katar'ın üst düzey yetkililerinin toplantısında Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını yardımcı olmak için İran'ın kapasitesinin kullanılması konusunda anlaşmaya varıldı. İlan'a göre İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, kiş ve kışmın İranofobisine dünya çapında karşı koymak için Katar Dünya Kupası taraftarlarını ağırlamak için altın fırsat olduğunu belirterek şöyle dedi. Katar Dünya Kupası turistlerinin kış ve kişte maksimum katılımının olması beklenirken Amerika gibi birçok ülke bu durumdan memnun değil. Zargami düşmanlar yanlış haberler yayınlayarak İran'dan olumsuz bir imajı dünya çapında yansıtmayı çalışıyor ve İran'ın yabancı turistler için güvenli bir ülke olmadığını yaymaya çalışıyorlar.
100 bin doz İran bereket korona aşısının ilk sevkiyatı Latin Amerika ülkelerinden Venezuela'ya gönderildi ve bu ülkenin yetkililerine teslim edildi. İran bereket aşısının Nikaragua ve Venezuela ülkelerine ihracatı İranlı bilim insanlarının aşı üretiminde ve en önemli salgınlardan birinin üstesinden gelmede yüksek teknolojik kabiliyetlerini ve yeteneğini kanıtladı. Amerika'nın Venezuela halkına ve hükümetine karşı insanlık dışı acımasız yaptırımları bu ülkenin korona döneminde aşı ve ilaç satın almasına bile çok zor ve pahalı hale getirdi. Bereket Vakfı İlaç Grubu Başkanı Ekber Berendegi ile Venezuela Sağlık Bakan Yardımcısı Fernandez arasında 29 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalanmasının ardından 100 bin dozluk KOV İran bereket aşısının ilk sevkiyatı Latin Amerika ülkesine gönderildi ve ilgili makamlara teslim edildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte bir kişinin daha yaşamını yitirdi ve 463 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.390'a, vaka sayısı ise 7.238.589'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 184 durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.062.851'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev 2022 yılının ilk 5 ayında bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin artmasına atıfta bulunarak Kazakistan-İran-Türkmenistan demiryolunun maksimum düzeyde kullanılması çağrısında bulundu. Tokayev geleneksel lojistik zincirlerin kırılması koşullarında Hazar ülkeleri arasında sürdürülebilir büyüme ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesinde ulaşım iletişimi kilit bir faktör haline geliyor ifadesini kullandı. Tokayev şöyle dedi. Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Yolu'nun Avrupa, Orta Asya ve Çin arasındaki transit akışları sağlamadaki rolü önemli ölçüde arttı. Kazakistan Cumhurbaşkanı bu yılın ilk 5 ayı sonucunda ülkesinin bu güzergahtaki yük taşıma hacminin 2,5 kat, Hazar sınır ülkeleriyle toplam ticaret alışverişinin ise %2,5 kat arttığını söyledi. Tokayev ayrıca şöyle dedi: "Acil organizasyon sorunlarını birlikte ve hızlı bir şekilde çözmeli ve gelecek vaat eden Kuzey-Güney koridorunun daha da geliştirmesine dikkat etmeliyiz ve bunun için Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolunun kapasitelerini kullanabiliriz."
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerle karşı karşıya olduğunu ve bu krizleri yurt dışına yaymaya çalıştığını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırlarının yakınında 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturmayı planladığını söylemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı bu alanlar ülkemize yönelik saldırıların merkezinde yer alan ve önceliğimiz olan yerlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstihbarat Teşkilatları hazır olur olmaz bu operasyon başlayacak dedi. Sputnik'e göre Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Suzan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde başlatmayı planladığı operasyonlar, Türkiye içindeki popülaritesinin düşmesini önlemeye çalışıyor söyledi. Suriye yetkili, sınırların uluslararası hukukta komşu ülkelerin müşterek sorumluluğu olduğunu, sınırların güvenliğinin saldırganlık değil işbirliği yoluyla sağlanması gerektiğini söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik NATO toplantısı sonrası açıklamaları uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip edildi. İadesi istenen 73 isim hakkındaki uyarıyla ilgili ayrıntıya yer verildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananların Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik bir zaferdir," dedi. Erdoğan'ın iadesi istenen teröristlerle ilgili işlemlerin yerine getirilmemesi halinde iki ülkenin katılımının Türkiye Meclisi'nde engellenebileceği uyarısı dünyada geniş yankı uyandırdı. Financial Times, Erdoğan NATO genişlemesini yeniden sona erdirmekte tehdit etti başlığıyla kritik uyarıyı okurlarına aktardı. Erdoğan'ın basın toplantısı sırasında İsveç 73 teröristin Türkiye iadesi için söz verdiği ifadesine yer verildi. Washington Post'ta Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'yı NATO anlaşması kapsamındaki görevlerini yerine getirmeleri konusunda uyardı manşetini attı. Ayrıca İsveç Başbakanı'nın uluslararası ve yerel yasalara uyacaklarını ve İsveç vatandaşlarını iade etmeyeceklerini söylediği anımsatıldı. Katar merkezli El Cezire'de Erdoğan'ın varılan anlaşma gereği İsveç ve Finlandiya'dan verdikleri sözleri yerine getirmesi talebinde bulunduğuna vurgu yaptı.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Türkiye'nin Irak'ın Kürt bölgesinde sürdürdüğü Pençe Kilidi operasyonunun devamında bir Türk askeri öldü. Türkiye ordusuna ait Pençe Kilidi harekatı önceki iki Kapılan Pençesi ve Kartal Pençesi operasyonunun ardından bu yılda 18 Nisan'dan bu yana Zab-ı Abaşin ve Martina bölgelerinde Kürdistan İşçi Partisi'ne karşı uygulanıyor. Türkiye bu operasyonu sürdürmekte ısrar ediyor ve Irak hükümeti Türkiye'nin bu eylemini protesto etmek için 2 ay önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin suikaste bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı terör örgütünün kara harp okulu ile sivil yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 16'sı yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada FETÖ'nün kara harp okuluna örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp kötü muamelede bulundukları şok mangalarına dahil ettikleri haksız yere sicil bozdukları, sair surette her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak okuldan ayrılmaya zorladıkları ve bu şekilde mağdur sayısınca işkence suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Mersin'de IŞİD şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Irak Haşi Şabi güçleri İspayker katliamında yer alan IŞİD'li katil Zergam Ebu Haydar'ın yakalandığını bildirdi. Haşi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada bu terörist İspayker katliamında 600 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti denildi. Cep telefonunda İspayker'in cinayetinin videolarının hala var olması ve videolarda bizzat bu katilin yaptıklarının da yer alması bu cinayete karışını açıkça gösteriyor. Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te ele geçirdiği Tikrit kentinde İspayker askeri üstünde yer alan yaklaşık 1700 asker adayı ve güvenlik görevlisini kurşuna dizmiş, ölenleri toplu mezarlara gömmüştü.
Siyonist kaynaklar insan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen Siyonist rejim İsrail'e Müslümanları öldürmek için Myanmar'a silah ihraç ettiğini bildirdi. Siyonist rejim İsrail dünyanın dört bir yanındaki diktatör rejimlere başlıca silah ihraç açılarından biri olmaya devam ederken insan haklarını da açıkça ihlal ediyor. İşgal rejiminde yayınlanan Haris gazetesi uluslararası toplum tarafından eleştirilen insan hakları ihlallerine rağmen Siyonist İsrail yönetiminin de Myanmar'la sıcak ilişkilerini koruduğunu yazdı.
Yunanistan Amerika'dan F-35 savaş uçaklarından oluşan bir filo satın almak için resmi talepte bulundu. Yunan yetkililer filoda 20 uçak olacağını söylediler. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tarafından Madrid'deki NATO zirvesine yapılan açıklamaya göre ülke savunmasını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak F-35 satın almak için Amerika'ya resmi talep mektubunu iletti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Rus ordusunun aksiyonları hakkında bilgi verdi. Konashenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 224 uçak, 134 helikopter, 1400'den fazla insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3859 tank ve zırhlı araç, 698 çok namlulu roket atar, 3059 obüs ve havan topu, 3916 özel askeri araç imha edildi sözlerini kullandı.
Ve son haberimiz CNN'e göre Hawaii'de bir hipersonik füze test uçuşunun başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşılıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı sadece test füzesinin ateşlenmesinden sonra bir anormallik meydana geldiğini belirterek birkaç ayrıntı sundu. Amerika hipersonik silahların geliştirilmesinde Çin ve Rusya'ya ayak uydurmak için mücadele ediyor. Çeşitli Amerikan programları kapsamında bir dizi başarılı test yapıldı ancak ülke henüz hizmette olan modern bir sisteme sahip değil.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Hazar Denizi'nde yabancılar olmadan güvenliği sağlanmasına vurgu etrafında. Hazıra kıyısı olan devletlerin 6. zirvesi Aşgabat Deklarasyonu adı verilen ortak bir bildiri yayınlanmasıyla sona erdi. Aşgabat Deklarasyonu Hazar Denizi'nde yabancı silahlı kuvvetlerin bulunmamasına ve bu su bölgesindeki çevrenin korunmasına vurgu da dahil olmak üzere 5 yönlü işbirliğinin en önemli konularını ele almıştır. 29 Haziran akşam başlayan Hazar Kıyı Devletleri'nin 6. zirvesine İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın yürütme erklerinin başkanları katıldı. Aşgabat'ta yapılan açıklamaya göre 7. Hazar zirvesinin İran'da yapılmasına karar verildi. Aşgabat deklarasyonunda Hazar'a kıyısı olan devletlerin liderleri bir kez daha Hazar Denizi'nin bir barış denizi, beşli ortak anlaşmalar, iyi komşuluk ve verimli uluslararası işbirliği alanı olduğunun altını çizerek Hazar liderleri Hazar Denizi'ndeki askeri ilişkiler alanında ortak etkileşim ve karşılıklı işbirliğinin önemini de vurguladılar. Aşgabat oturumunda Hazar liderlerinin Hazar'da Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO ve Siyonist rejimin yokluğuna vurgu yapmaları bazı kıyı ülkelerinin liderleri tarafından dile getirilen önemli bir mesajdı. Hazar kıyısı liderlerinin defalarca yapmış olduğu vurgulamaların göz önüne alındığında güvenlik konularında ortak işbirliğinin Hazar kıyısı zirvesinde dikkate alınması gereken önemli konulardan biri olduğuna şüphe yoktur. Hazar Denizi'nde yabancı güçlerin askeri varlığının olmaması çok önemli. Bu bağlamda İran ve Rusya liderleri Hazar kıyısındaki ülkeler vasıtasıyla bu denizin güvenliğinin sağlanması gerektiğini her zaman vurgulamışlardır. Aynı zamanda yabancı güçlerin Hazar Denizi'nde askeri mevcudiyetine izin vermemesi Hazar kıyısındaki bağımsız hükümetler tarafından her zaman üzerinde düşünülen bir diğer konudur. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Reisi geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Tahran'da yaptığı görüşmede Hazar Denizi'nde komşu ülkeler arasındaki işbirliği, herhangi bir yabancı askerin yasaklanmasının önemi ve özellikle İran İslam Cumhuriyeti kıyılarının genişliği ve istisnai durumunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı'nın son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve Rusya Federasyonu Başkanı'nın Hazar Denizi'nin güvenliğinin kıyı devletler tarafından sağlanması gerektiğine tekrar vurgu yapması bu konunun İran ve Rusya için önemini gösteriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı siyasi ve güvenlik konularında uzman olan Ali Mustafabili konuyla ilgili şöyle diyor. Hazar Denizi'nin hukuki rejimi sözleşmesi bu havzada yabancı güçlerin bulunmadığını vurguluyor. Söz konusu Rus uzman ayrıca şu ifadeleri kullandı. Hazar Denizi'ndeki tüm güvenlik sorunları 5 kıyı devleti tarafından çözülmeli. Özellikle Hazar Denizi'nin iç işlerine yabancı güçler müdahalesi bu havzada bir istikrarsızlık ve güvensizlik sebebidir. Hazar Denizi'nin bağımsızlığının kıyı devletleri tarafından korunmasının önemi ve Hazar liderlerinin bu havzada NATO ve Siyonist rejim İsrail'den bir iz bulunmaması gerektiği mesajları dikkate alındığında kıyı devletlerin Hazar Denizi'ndeki ırkçı İsrail rejimi ve NATO üyelerinin varlığına duyarlı olduklarını söylemek mümkün. Aslında kıyı ülkeleri Hazar Denizi'nde yabancıların varlığını bu su alanının güvenliğine aykırı buluyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Bennett'in Güç ve Siyasetten Ayrılma Nedenleri başlığını taşıyor. Naftali Bennett bir sonraki parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. O bu açıklamaları Knesset'in resmen feshedilmesinden ve yürütme yetkilisinin önümüzdeki 3 aya kadar görev yapmak üzere koalisyon ortağı Yair Lapid'e devredilmesinden sonra yaptı. Bennett iktidara geldiğinde bunun bir yıl daha süreceğini asla düşünmedi. Çünkü iktidarın bölünmesi sırasında Yair Lapid ile her dübirinin 4 yıllık görev sürelerinin 2 yılını başbakan olarak hizmet edecekleri konusunda anlaşmaya varıldı. Bu güç paylaşımına göre Bennett'in döneminin bitmesine dair bu yıl daha vardı. Ancak dönemini tamamlayamamakla kalmayıp siyasete sonsuza kadar veda etmeye karar verdi. Şimdi soru, Bennett'in böyle bir karar vermesine neden olan faktörlerin neler olduğudur? Bunun bir nedeni de inatçı rakibini engellemeye başaramaması ve sonunda teslim olması ve olay yerinden ayrılması gibi görünüyor. İsrail İşgal Rejimi'nin Başbakanı Naftali Bennett ile onun koalisyon ortağı ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran Pazartesi akşamı İşgal Rejimi'nin parlamentosu durumundaki Knesset'i feshederek erken seçime gitme konusunda anlaşmışlardı. Koalisyon hükümetinin karşı karşıya olduğu durumun değerlendirilmesi sonucunda bu yönde bir karar verilmesi, üstelik ortakları anlaştığı ve erken seçime kadarki geçiş sürecinde başbakanlık koltuğuna Lapid'in oturacağı ortak açıklamada dile getirilmiştir. Netanyahu, Naftali Bennett'i kuklası olarak görüyor ve Netanyahu'ya ihanet edeceğini asla düşünmüyordu. Ancak önceki seçimlerde Netanyahu'nun Knesset'e en fazla sandalyeyi kazanmasına rağmen çeşitli nedenlerle Bennett'in de yolsuzluk davalarını ortaya çıkartmakta payı dahil olmak üzere başbakan olarak da devam etmesi ve bu nedenle 15 yıl sonra istifa etti. Ancak daha ilk günlerden itibaren Bennett Lapid koalisyon hükümetini engellemeye başladı ve onlara darbe vurmak için her türlü fırsatı da değerlendirdi. Sadece bir sandalyeye hükümet kurmayı da başaran Bennett, İran koalisyon hükümetini devirmek için elinden geleni yaptı ve çöküşünün önünü açtı. Netanyahu çeşitli hilelerle sonunda Bennett'in ilk destekçisini partisinden ve koalisyonundan atmayı, çoğunluktan düşürmeyi başardı. Buna başarmak için de Netanyahu İsrail yasalarını Batı Şeria'da Yahudi yerleşkeleri de kapsamayacak şekilde geliştirilen bu yasa tasarısının geçmesini bile engelledi ve böylece yerleşimcilerin itiraz seslerini de yükselttiler. Böyle bir geçmişte Bennett bir sonraki seçimde aday olursa yine Netanyahu'nun sabotaj ile ilişkilendirileceği ve NATO ile oyunun devam etmesini de hayatına mal olabileceğini düşündü. Buradan hareketle Bennett'in iktidardan ve hatta siyaset sahnesinden istifa etmesinde krizin derinliği ve kapsamı ile Siyonist rejimin İç bölünmelerinden etkili olduğuna şüphe yoktur ve belki de Bennett böyle yaparak bu krizi kontrol altına almak kendisine yardım edebileceğini düşünüyor. Ancak bu konuda etkili olabilecek bir diğer konu ise Bennett'in geçtiğimiz yıl boyunca Siyonist rejimi özellikle İran ve bölgesel müttefiklerinden gelen dış çatışmalara Netanyahu'dan daha fazla dahil eden yaklaşımı ve performansıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ankara, İsveç ve Finlandiya'yı terör gruplarını desteklemekle suçlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu iki ülkenin üyeliğine onay vermeyeceğini resmen açıkladı. Erdoğan müttefiklerimizi NATO üyeleri arasında ayrım yapmamaya ve bir üyeyi tehdidin tüm üyelere tehdit olarak bilmelerini istiyoruz dedi. Bu tutum Türkiye ile NATO istişarelerinin artmasına ve Ankara'nın çeşitli taleplerinin dikkate alınmasına yol açtı geçtiğimiz günlerde. Yapılan görüşmeler sonuç verdi ve Türkiye söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğini kabul etti. Ankara terörist gruplara karşı mücadelede tam işbirliği gibi istediklerinin tümüne ulaştığını belirtti. Dünkü yayınımızda sizler için hazırladığımız röportajımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin buna karşı olan olumlu yaklaşımı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile bu konuda sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İhsan Bey, şimdi NATO'nun Madrid zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen Amerika Başkanı Biden Türkiye'ye F-16 satışına kongrenin onayını almak için çalışacağını ve Ukrayna için 800 milyon dolarlık yeni silah yardımı paketi çıkaracağını duyurdu. Şimdi bu F-16 satışını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini onaylamasına bağlamak mümkün mü? Yani bu arada herhangi bir bağlantı var mı? Amerika Türkiye'yi ödüllendiriyor mu acaba bu açıklamayla?
Tabii kesinlikle öyle. Zaten ilk soruda da çünkü Biden ile Erdoğan yani üçlü zirve yani dörtlü zirve yapılmadan önce Biden ile Erdoğan bir telefon görüşmesi yapıldı ve bu görüşmede de ikili görüşmeye geçmeden öncesinden de eğer Türkiye vetosunu kaldırırsa kaldırdığı takdirde Biden'ın ben Senato'yu zorlayabileceğini ya da hani Senato'yu zorlayabilirim dediğini kulislerde biz bunu öğrendik zaten. Nitekim ikili yapılan toplantıda yani Biden ile Erdoğan'ın yapmış olduğu toplantıda da bu gündeme özellikle gelmiş ve bunun üzerine bu bir ödüllendirmedir tabii. Yani vetodan vazgeçme meselesi esas olarak bunun üzerinden gelişmiş. Fakat bu sonuç alınır mı? Times mesela bugün ben Times'ın bir yazısını okudum. Evet, Biden Erdoğan'a söz verdiği gibi F-16'ların satışındaki onayı alabilmek için Senato'yu zorlayacak. Fakat Senato seçimlere gidiyor ve bunun Senato'da onaylaması çok zor. Çünkü Biden artık eski gücünde değil ya da Senato'ya söz geçirmek konusunda çok inisiyatifli değil diyor. Şimdi Türkiye burada açıkçası evet vetoyu kaldırdı. Bana göre zafer meselesi denilirse İsveç ile Finlandiya konusunda daha kazançlı, İsveç ve Finlandiya daha kazançlı. Türkiye eğer F-16'ları alırsa bu anlaşma gereği evet ödüllendirme yani hediye olarak bir Türkiye sen vetoyu kaldırdın işte Suriye'ye girmeyeceksin ki Suriye meselesi de gündeme gelmişti. Ege meselesi keza öyle. Yani istikrarı bozmayacak şekilde. Çünkü Biden ile Erdoğan yapılan görüşmede ABD'nin yani Amerika'nın açıkladığı metinde bu yazılıyor. Suriye ve Ege'de istikrarın bozulmaması konusunda hemfikir olundu. F-16 konusunda da Biden senatoyu zorlayabilecek sözü verdi Erdoğan'a. Şimdi mesele bu aslında. Türkiye şu anda Ege'de ve Suriye'de biraz daha istikrarlı davranacak. Yani daha temkinli davranacak. Biden da bunun üzerine bunun karşılığında vetoyu kaldırdığının karşılığında ya da Suriye Ege'de daha istikrarın bozulmaması karşılığında da F-16'ların satışı konusunda senatoyu zorlayabileceğini Senato'dan geçer mi geçmez mi onu bilmiyoruz şu anda ama Times'ın geçmeyeceği öngörüsü vardı. Açıkçası benim de biraz öngörüm öyle ama zamanında bir takım şeyler değişebilir.
Tahran Radyosu.
Peki son soru olarak Sayın İhsan Bey, şimdi NATO'nun bu genişleme politikası kim uzmanlara göre zaman zaman başarıyla ilerliyor ve istedikleri hedefe ulaşıyorlar. Arada bir Türkiye engeli vardı, onu da razı etmeye çalıştılar ve onun da onaylama kararını aldılar. Peki şimdi bundan sonra Rusya tehdidi NATO için nasıl yorumlanacaktır? Yani arada devam eden bu savaş NATO'nun genişlemesiyle nasıl bir boyut kazanacak sizce?
Ya açıkçası bence bu saatten sonra Rusya'da biraz daha yumuşamaya gidilecek. Çünkü nitekim anlaşmayla ilgili Putin'in bugün bir açıklaması vardı. İyi niyet olarak Yelan Adası'nda çekilebileceğini falan biliyorsunuz. Yelan Adası oldukça stratejikti. Yani sahil hattıyla ilgili, liman hatlarıyla ilgili. Muhtemelen tekrardan bir girişimlerde bulunacak. Yani Ukrayna'daki savaşın boyutunu biraz daha azaltılacağını düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Fakat şu da var tabii. NATO genişledikçe biraz daha da Rusya'nın önünü ya da Rusya'nın hareket alanı oldukça daraltmaya çalışıyor. Çünkü o hat üzerinden, Polonya hattı üzerinden Rusya'nın oldukça genişleme ağını oldukça daraltır. Rusya'nın bir genişleme ağı olabilir. O da daha çok işte Suriye üzerinden Akdeniz hattına genişlenebilir. Ya bu da Rusya için oldukça zor. Fakat benim öngörüm, tahminim, Rusya ile tekrardan NATO ülkeleri eskisi gibi olmaz. Fakat tekrardan bir oturup görüşmeye gidilebilir. Yani şart muhtemelen Ukrayna'daki mevcut savaşın şiddetini Rusya gittikçe biraz daha azaltılacak ve onun üzerinden de dediğim gibi bugün Putin'in açıklaması Yelan Adası'ndan çekiliyoruz, teslim ediyoruz demesinin iyi niyet nedenlerinden bir tanesi de buydu. Bundan sonra bu, ama şu da var, NATO Rusya'yı oldukça biraz daha da Rusya'nın genişleme alanı ya da faaliyet alanı gittikçe biraz bu hareketle birlikte biraz daha da daraltmış oldu ve muhtemelen daha da daraltacağını düşünüyorum. Çünkü Polonya hattı üzerinden biraz daha da şey yapacaktır. Biraz daha da o askeri ve psikolojik baskısını daha da artıracaktır.
Doğru. Efendim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusuyla ilgili ve Türkiye'nin bu konudaki siyasetleri ve kararları hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bu gündemin özellikle Rusya ve Ukrayna savaşında cereyan eden gelişmelere nasıl etki sağlayacağı konusunda da kısaca Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini sizlerle paylaşmış olduk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Amerikan İnsan Hakları Haftası. İran İslam Cumhuriyeti'nin münasebetler ve etkinlik takviminde 27 Haziran 3 Temmuz tarihleri Amerikan İnsan Hakları Haftası olarak adlandırılmıştır. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir insan hakları konusu Amerika tarafından bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir şekilde karşı çıkan ülkeler hiçbir delil olmaksızın insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Bunun anlamı, Amerika'nın sorunu yaşadığı herhangi bir ülkenin insan hakları ihlalcisi olarak tanımlanmasıdır. Bu çelişkili davranış Amerikan toplumunun iç gelişmeleri içinde geçerlidir. Amerikan tarihine bakıldığında bu ülkede yaşayan azınlıkların Amerika hükümetinin şiddetli baskısı altında olduğu görülmektedir. Tarih sayfalarında Kızılderililerin Amerikalılar tarafından nasıl katliam edildiği ve siyahilerin nasıl köleleştirildiğini görüyoruz.
Bu gerçekler Amerika sınırları içinde de halkın yönetimin insan hakları ihlallerinden korunmadığını, yoğun ırkçı ve ayrımcı siyasetlerine maruz kaldığını gösteriyor.
Amerika'nın insan hakları ihlallerinin bir başka örneği çocuk hakları ile ilgilidir. Çocuk hakları en önemli temel haklardan biri olması ve tüm ülkeler tarafından tanınmasına rağmen Amerika'nın insan hakları ile ilgili yoğun propagandaların aksine çocuk hakları konvansiyonunu imzalamayan tek ülke Amerika'dır. Tüm ülkeler çocuk hakları sözleşmesine üyedir. Zira çocuk hakları temel bir haktır.
Eski Amerikan Başkanı Trump döneminde göçmen karşıtı siyasetlerini gerçekleştirmek için göçmen ailelerden çocuklarını ayırma politikasını uyguladı ve bu planı bir baskı aracı ve bir cezalandırma yöntemi olarak kullandı. Fakat bu göçler Amerika'nın Güney Amerika ve Orta Amerika'da yıllar boyunca uyguladığı sömürgeci politikasından kaynaklanmaktadır. Sosyo-kültürel alanda da Amerika insan haklarını ihlal ederek çocuklar ve insanlar için birçok sorun oluşturmuştur.
Amerikan yasalarına bakıldığında yasaların nüfusun sadece %1'inin yararına yazıldığı görülüyor. Bu nedenle Amerika hükümetinin insan hakları ihlalleri toplumun %1'inin çıkarlarını güvence altına almayı amaçlıyor. Bu ayrımcılıklar sayesinde Amerika'da polis ırkçılığı, suç ve hapishane nüfusunda artmasına, ayrıca Amerika'nın bir topluma kampına veya gulag gibi büyük bir hapishaneye dönüşmesine sebep olmuştur.
Tahran Radyosu.
Bu ülkede her yıl binlerce insan silah üreticileri ve ateşli silahlar cehenneminin mafyasının bencilliklerine ve açgözlülüğüne kurban gidiyor. Bunlar ise polis tarafından resmen ve yasal olarak öldürülenlerin dışındadır. Siyahiler bir yana, Amerika'nın gerçek sahipleri olan yerliler, bir asırdan uzun süredir yerli kimliklerini Amerikalıların yıkıcı uyum sağlama siyasetine karşı direniyorlar. Fakat dünyada kimse onların çığlıklarını duymuyor. Çeyrek asırdan fazla bir süredir Davud tarikatının acımasız ve ortaçağ katliamını kovuşturulması için hiçbir kararlılık yoktur.
Azınlıklar, renkli derililer, Müslümanlar, kadınlar, siyahilerin haklarının statüsü, sivil özgürlükler ve özel hayatın statüsü ve son yıllarda polisin siyahilere yönelik vahşiliğine itiraz eden protestocuların polis tarafından bastırılması ve öldürülmesi Amerika'nın kendi halkına karşı işlediği diğer insanlık dışı tutumlardır.
Amerika birçok ülkede de askeri müdahale ve insanlık dışı birçok saldırı ve tecavüzün müsebbibidir. Amerikan birliklerinin 1901'de Kolombiya'ya doğrudan girişi, 1907'de Nikaragua'nın işgali, 1912'de Panama'nın işgali Amerikan saldırılarından bazılarıdır. 1917 ve 1933 yılları arasında Küba'nın işgali, ayrıca Çin'in işgali ve Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombası sonucu yaklaşık 220 bin kişinin radyasyonla trajik ölümü, Amerika'nın suçları ve tecavüzlerinin bir başka parçasıdır.
Washington, Japonya, Almanya ve İtalya gibi İkinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen ülkeler, ayrıca onarım ve kalkınma için Amerikan yardımlarına ihtiyacı olan birçok ülkede askeri üs kurmuştur. Amerika sadece 20. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık 100 darbe tasarlayarak gerçekleştirmeye çalışmışken onlarca kez direkt olarak ülkeleri işgal etmiş veya onları askeri müdahale ile tehdit etmiştir. Amerika'nın tehditler, darbeler, askeri işgal ve yaptırımlarla halkların bağımsızlığına ve hükümetlerin karar alma süreçlerine nasıl zarar verdiği kolayca anlaşılıyor. Bu müdahalelerde çeşitli askeri ve casusluk örgütleri, halkçı hükümetleri devirmek bağlamındaki darbe ve komploların tasarlanması ve gerçekleşmesinde aktif rol oynadılar.
Batı Asya'nın Amerika tarafından güvensizleştirilmesi ve yıllar boyunca halklarının katliam edilmesi bu bölgenin günümüzde istikrarsızlaştırılmasına sebep olmuştur. Askerlerinin Batı Asya'daki varlığı, bölgedeki güvensizliği, terörü ve vekalet savaşlarını yoğunlaştırdı. Tabii bu müdahaleci siyasetlerin devamında birçok gizli cinayetler de yaşandı. 1958'de Lübnan'a saldırı, 1991'deki 1. Körfez Savaşı sırasında Irak'ta geniş çaplı askeri operasyonlar, Somali saldırısı, 2001'de Amerikalılar tarafından El-Kaide bahanesiyle Afganistan'ı işgal etmesi ki daha sonra El-Kaide'nin bizzat Amerika tarafından donatıldığı ispatlandı, Birleşmiş Milletler izni olmadan 2003 yılında Irak'a saldırısı, işgali ve Irak Meclisi'nin onayına rağmen hala askeri varlığını sürdürmesi, ayrıca Suriye'de halkın seçtiği hükümeti devirmek için teröristleri silahlandırarak desteklemesi bu konuya örneklerdir.
Amerika'nın dünyada güvenlik meselelerine müdahalesi, güvensizlik, suç ve masum insanların öldürülmesine yol açtı. Bu olayda da en çok İran acı çekti. Önceki sohbetimizde de belirttiğimiz gibi 1981 ile 1988 yıllar aralığında 27 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasındaki günleri oluşturan hafta İran halkına karşı Amerika'nın direkt rol aldığı çeşitli terör saldırılarının yıl dönümleridir. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebu Ser Camisi'nde münafıklar tarafından Ayetullah Hamenei'ye terör saldırısı düzenlenmesi, ertesi günü yani 28 Haziran 1981'de Ayetullah Beheşti ve İslami Nizam'ın 72 yetkilisinin şehadetiyle sonuçlanan patlama olayı, 1987 yılında Serdeş sınır kentine kimyasal saldırı, 3 Temmuz 1988 tarihinde Airbus yolcu uçağına savaş gemisi tarafından saldırı düzenlenerek 290 sivil yolcunun Fars Körfezi semasında şehit düşmesi, Amerika ve Siyonist rejimin iç ve dış unsurlarının işbirliğiyle işlenen insanlık dışı cinayetlerdir.
(28 Haziran 1981 tarihinde yaşanan terör olayında dönemin Yargıtay Başkanı Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beheşti ve aralarında 4 bakan, 12 bakan yardımcısı ve yaklaşık 30 milletvekilinin bulunduğu 72 kişi münafıkların yerleştirdiği bombanın infilakı sonucu şehit oldular. Bu facia çok büyük ve acıydı. Öyle ki İslam İnkılabı rehberinin tabirine göre doğal olarak İslam İnkılabı'nın devrilmesiyle sonuçlanmalıydı. Fakat şehitlerin kanı bereketi sayesinde düşünülenin tam tersi oldu ve bu olaydan sonra halk kenetlendi ve inkılap doğru ve gerçek yoluna oturdu.
3 Temmuz 1988 tarihi İran halkının hafızasında çok acı bir diğer olayın yıl dönümüdür. Bugün de Fars Körfezi semasında olan İran yolcu uçağı USS Vincennes savaş gemisinden fırlatılan iki füze ile düştü. Tamamen kasıtlı olarak hedef alınan yolcu uçağında kadın erkek yaşlı çocuk sivil mürettebattan oluşan 290 kişinin tümü şehit oldu. Aralarında 13 yaşın altında olan 66 çocuk, 53 kadın ve 46 yabancı uyruklu da bulunuyordu.
İran İnsan Hakları Komitesi eski başkanı Ali Bakri Kani, Amerika'nın bu cinayeti hakkındaki tweet mesajında şöyle yazdı. Amerika terörizm tarihinin ansiklopedisi. İran'da kimyasal silahları hala kurban alan Almanya ve 17 bin savunmasız İranlıyı şehit eden teröristlerin hizmetkarı ve çöplüğü olan Arnavutluk. Aslında gözlerini en insanlık dışı cinayetlere kapatan ve bizzat en büyük insan hakları ihlalcileri olan Batı dünyası, insan haklarını savunduğunu iddia edemez ve diğer ülkelere karşı bildiri yayınlayamaz.
Ağustos 1953 darbesi aynı yıl 7 Aralık tarihinde üniversite öğrencilerinin şehadeti, Şah'ın zorba hükümetinin temellerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, Korkunç Savak örgütünün kurulması, kapitülasyon yasasının dayatılması ve Büyük İran halkının hor görünmesi, İran iş işlerine müdahale için Amerikalı danışmanların gönderilmesi ve 6 Haziran 1963 kıyamının bastırılarak yüzlerce insanın kanının akıtılması, ayrıca 1977-78 yıllarında İslam İnkılabı süresinde Şah'ın cinayetlerinin desteklenmesi ve İslam İnkılabı'nın zaferini engellemek için çeşitli komploların gerçekleştirilmesi ise Amerika'nın İslam İnkılabı öncesi yıllarda İran'a işlediği cinayetler ve gerçekleştirdiği komplolardan bazılarıdır.
İslam İnkılabı zaferi ardından elçiliği casusluk yuvasına dönüştürerek saldırgan müdahaleler ve girişimlerde bulunmak, İran mal varlıklarına el koymak ve Tebas askeri olayı, Noje darbesini tasarlamakla Amerika'nın müdahaleci eylemlerinden bazılarıdır. Amerika'nın desteğindeki münafıklar terör örgütü tarafından en az 17 bin kişinin şehit edilmesi, Saddam'ın İran'a saldırması için yeşil ışık yakması, 8 yıllık Saddam'ın dayattığı savaşta çeşitli silah ve istihbarat yardımlarının sağlanması ve İran'a karşı kimyasal silah tedarik edilmesi, Amerika'nın İran petrol platformlarına ve tankerlerine saldırması, yine insan hakları kurumlarının sessizliği sayesinde işlenen cinayetlerin örnekleridir.
Amerika'nın 1999, 2009, 2017 ve 2019 yıllarındaki fitneler ve kaoslar, İran'a zalimane yaptırımların uygulanması, ülkenin altyapılarına siber saldırıların düzenlenmesi ve IŞİD ile El-Kaide gibi terör gruplarının örgütlendirilerek silahlandırılması da Amerika'nın karnesine geçen utanç verici insanlık dışı eylemleridir. Amerika'da tanınmış teorisyen ve düşünür Noam Chomsky'nin belirttiği gibi Amerika terörizmin bayraktarıdır.
İran İslam Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı bir tweet mesajında şöyle yazmıştı. Son 3 yılda Amerika dünyanın her yerinde her İranlıyı kendi vahşi ve illegal yaptırımlarına maruz bırakmış ve fiili hükümet de bu insanlığa karşı cinayetin suç ortağıdır. Diğer ülkelerin İran ile ticari ilişkilerini engellemek ve tehditte bulunmak, İran nükleer teknoloji endüstrisini Natanz tesisinden sabotaj düzenlemek ve santrifüjleri tahrip etmek ve yok etmeye çalışmak, CIA ve Mossad örgütleri tarafından gerçekleşen terör saldırılarıdır.
İslam devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'ye terör saldırısı düzenleyen Amerikan ordusunun işlediği cinayet, organize devlet terörünün bir başka örneğidir. Amerika Siyonist rejimin suç makinesini kullanarak yaklaşık 10 yıl önceden itibaren 2010, 2011, 2012 yıllarında İran nükleer bilim adamlarına terör saldırısı düzenlemekle başladı. İranlı nükleer ve savunma bilim adamı Dr. Muhsin Fahrizade'nin terörü de bu cinayet zincirinin ardından gerçekleşti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin seçkin fizik bilim adamı Dr. Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran'ın yakınlarında Absar'da terör saldırısına uğradı. Akademisyen ve seçkin fizik bilim adamı olan Dr. Fahrizade, koruma amaçlı nükleer, biyolojik ve kimyasal sivil savunma alanlarında çeşitli bilimsel yenilikler gerçekleştirdi. Şehit Fahrizade'nin son hizmetlerinden biri, ilk yerli korona test kitinin üretimindeki önemli rolüydü. Bu girişim ise korona salgınını kontrol etmede ulusal çalışmalarda büyük payı oldu.
Casusluk, bilgiler ve istihbaratın toplanması için kurulan şebeke, özellikle nükleer bilim insanlarının deşifre edilmesi, ayrıca nükleer ve füze bilim insanlarına yönelik terör saldırıları, sanal ortamda İslam çehresini tahrip etmek için İran İslam İnkılabı konusuyla 1 milyar dolardan fazla masrafın CIA tarafından sağlanarak İslam İnkılabına karşı akım oluşturulması, Amerika'nın İran'a karşı sonu gelmeyen düşmanlık devam ettiğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, Amerikan İnsan Hakları Haftası adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu." Bazen sade bir konunun açıklanması insanın hakkı tanıyacağı kadar marifet kapılarının açılmasına sebep oluyor. Nehcül Belaga'nın sözleri de bu gibi sözlerdir. İmam Ali aleyhisselam 8. hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade ve sıradan olaylara çekiyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu, onun yaratılışı hakkında düşünün buyuruyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Kendine bir bak, bir yağ parçası ile her şeyi nasıl güzel görebildiğini biraz düşün. Göz en dakik kameraların bile asla gücüne ve gelişmişliğine ulaşamayacak kadar güçlü olan şeffaf bir yağ parçasıdır. Bu yağ parçası hiçbir film gerekmeksizin bazen 70-80 yıl sorunsuz çalışıyor ve daha da ilginç olanı ise tüm filmleri de 3 boyutlu olmasıdır. Göz, ışığın az veya fazla olmasına göre kendini ayarlıyor. Kapağının hareketiyle ıslak ve yumuşak kalıyor. Aksi halde kurur ve yeteneğini kaybeder.
Tahran Radyosu.
Biraz kendine bak, biraz düşün. Küçük bir et parçası ile nasıl konuştuğunu, nasıl hızlı bir şekilde çeşitli harfleri eda ettiğini, konuşurken bir kelimenin tüm harflerinin teker teker eda edilmesi için dilin nasıl ağızda dönmesi, D harfi için nerede durması, İ harfi için nasıl bir şekil alması gerektiğini, L derken dişlerin arkasında nasıl durarak dil kelimesini eda ettiğini düşün. Şimdi biraz daha düşünün. Bir konuşma yaparken, bir makale okurken bu dilin nasıl bir hız ve kabiliyetle ağızdaki yerini ve şeklini, hızını arttırıp düşürdüğünü düşünün. Bunların her birindeki küçük bir aksama, birçok hata ve hatta kekelemeye sebep olabilir. Kendinize biraz dikkat edin. Birkaç küçük kemikle nasıl duyduğunu düşünün. Ses dalgaları kulak zarından geçerek üç küçük parça kemiği titreterek ses dalgaların aktarılması ve duyulmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hiç nefes aldığın iki deliği düşündün mü? Allahu Teala bu iki deliği nefes alman gereken kadar açmıştır. Daha dar olursa nefes darlığı, daha geniş olursa alınacak daha fazla hava akciğerlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade konulara çekiyor. Böylece Allah'a ulaşmanın çok karmaşık yollar, deliller ve felsefi tartışmalardan geçmediğini göstermeye çalışıyor. Evet, eğer insanın gözleri hakikatleri görebilse, kendi yaratılışını düşünse, sadece bu dört sade konu bile Allah'ın gücü önünde başımızı eğmemiz için yeterli olacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi.
Değerli dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi adlı programın 7. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Gürcistan'ın 2003'ten 2020'ye kadar batıcılık yaklaşımının sonuçlarını iç politika perspektifinden kısaca ele alacağız.
Altıncı bölümde, yani geçen bölümde bahsettiğimiz gibi Gürcistan hükümetlerinin batıcı yaklaşımının sonuçları çeşitli alanlarda görülebilir. Bu alanlardan biri ulusal istikrar ve uyumdur. Bazı uzmanlar, Gürcistan liderlerinin batıcılığa vurgusunun Gürcü toplumunu böldüğüne ve kutuplaştırdığına inanıyor. Gürcistan'ın en önemli özelliklerinden biri, bölge ülkeleri, uluslararası kuruluşlar ve Batı ile ilişkiler kurarak bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalışan önemli jeopolitik konumudur.
Bu eylemlerden biri de bölgede ulaşım ve iletişim koridorlarının oluşturulması olmuştur. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, NATO destek ağının Afganistan'dan Almanya'ya uzanan güzergahı, Karadeniz kıyısındaki Batum Limanı'nın önemli ölçüde geliştirilmesi ve Gürcistan'ın Çin'in bir kuşak bir yol projesine katılma çabaları farklı Gürcü hükümetlerinin eylemlerindendir.
Ancak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve ulusal birliği tartışmalarına çözülmemiş en önemli konu Abhazya ve Güney Osetya'daki çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarıdır. Gürcistan hükümetlerinin batıcı yaklaşımı Rusya ile büyük bir güvensizlik ve çatışma yarattı. Rusya'nın 2008 yılında Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasına karşılık Tiflis Rusya ile ilişkilerini kesti. Ancak 2012 ve 2013 yıllarında da dahil olmak üzere birçok durumda Gürcü halkı protestolar düzenleyerek Rusya ile ilişkileri normalleştirmeyi istedi ve polis şiddetiyle karşılaştı. Konsensüs oluşturma geleneği olmayan bir ülkede kalıcı sosyal, etnik ve mezhebi bölünmeler çatışmaya yol açabilir.
Ve 2013'tekiler dahil olmak üzere çok sayıda gösteri ve batıcı hükümetlerin muamele şekli ve cezaevlerindeki işkence ve insan hakları ihlallerinin ifşa edilmesi, Kadife devrim hükümetlerinin Abhazya ve Güney Osetya'yı geri getirmeyi başaramadıkları gibi demokratik sloganlarını gerçekleştirmede bile başarılı olmadığını göstermiştir.
Evet, Gürcistan ile İki ayrılmış ülke olan Abhazya ve Güney Osetya arasındaki anlaşmazlıklar henüz tamamlanmamıştır. Abhazya ve Güney Osetya yetkilileri kendilerini resmen tanıyan Rusya Federasyonu'nun desteğiyle kendi ilan ettikleri hükümetlerini sabitleştirmeyi başardılar. Rusya, Gürcistan sınırındaki askeri varlığını sürekli artırmakta ve güvenlik girişimlerini güçlendirmektedir. Ve bu iki bölgeyi pratikte Gürcistan'ın diğer bölgelerinden ayırmıştır. Rusya'nın Abhazya ile stratejik ortaklık anlaşmaları 24 Kasım 2014 ve Güney Osetya ile ittifak 18 Mart 2015 tarihinde imzalanmıştır.
Aslında Gürcistan'ın renkli devriminden doğan hükümetlerin ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmedeki başarısızlığı, bu sürecin devamı konusunda halk arasında ciddi şüpheler oluşturmuş. Ancak batıcıların bu yaklaşımı sürdürmekte ısrar etmesi, aradaki uçurumun derinleşmesine ve ulusal birliğin tehlikeye düşmesine neden oluyor.
Tahran Radyosu.
Abhazya ve Güney Osetya 20 yıldan fazla bir süredir kalıcı ancak yalnızlaşmış bir şekilde ve uluslararası tanınma vizyonu olmayan iki bölge olarak gelişmiştir. Ağustos 2008 savaşından sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın aracılık etmesiyle oluşan Cenevre görüşmeleri iki ayrılmış bölge olan Abhazya ve Güney Osetya'da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflar arasında doğrudan görüşmeler için somut bir sonuç elde etmeyen tek uluslararası forumdur. Benzer şekilde Avrupa Birliği tarafından 2009 yılında kabul edilen Abhazya ve Güney Osetya için tanımama ve katılım politikası ilerlememiştir. 2015-2020 yılları için kabul edilmiş olan sivil eşitlik ve yakınsama eylem planının somut sonuçları olmamıştır. Çünkü Abhazya ve Güney Osetya halkı arasında renkli devrimin liderlerine yönelik güçlü bir güvensizlik vardır.
2014'ten bu yana Gürcistan hükümeti azınlıklara ayrımcılığa karşı korumak için ayrımcılık karşıtı yasa başlığında bir yasa çıkardı. Ancak bu Tiflis ile Abhazya ve Güney Osetya arasında güven inşa edilmesine yardımcı olmadı. 2013 ve 2022 yılları arasında da Rusya'ya karşı gücünü artırmak için iki ayrılmış bölgeyi geri alma ve Batı ve Avrupa Atlantik'e yakınlaşma çabaları halen de Gürcistan için somut bir sonuç vermedi. NATO ve Avrupa Birliği ile Amerika defalarca Gürcistan için harcama yapmaya ve Rusya ile yüzleşmeyi istekli olmadıklarını kanıtlamışlardır. Tıpkı Ukrayna Savaşı'nın Gürcistan halkına NATO'ya umut bağlamanın yanlış olduğunu ve Rusya ile bir olası karşılaşma durumunda NATO'nun onları desteklemeyeceğini kanıtlaması gibi.
Gürcistan'ın batıya eğiliminin sonuçlarından biri yolsuzlukla mücadele ve idari şeffaflık alanında aranabilir. Gürcistan'ın 1991'deki bağımsızlığından bu yana her güçlü hükümet farklı derecelerde yargı erkini kötüye kullanmaya çalıştı ve yargı erkinin siyasal olması Edvard Shevardnadze hükümetinin en ciddi miraslarından biriydi. Son 20 yılda Gürcistan idari yolsuzlukla mücadele alanında dünyadaki nispeten başarılı örneklerden biri olmuştur. Ve bu ülkenin konumu yolsuzlukla ilgili dünya sıralamasında 144'ten yaklaşık 40'a yükselmiştir.
16 Aralık 2018'de Gürcistan'da kaçıncı kez anayasada reformlar yapıldı ve bu kez de yargı erkinde düzenlemeler yapmak söz konusuydu. Bu düzenlemelere göre ülkenin yüksek mahkeme yargıçlarının artık Cumhurbaşkanı tarafından değil, Adalet Yüksek Kurulu tarafından tanıtılıyor ve daha sonra emeklilik dönemine kadar parlamento tarafından atanıyor. Gürcistan Anayasası, yargıçların yeterlilik ve dürüstlük temelinde seçilmesi gerektiğini şart koşsa da bu yasa yüksek mahkeme veya mahkeme başkanı tarafından atanan adayların yeterliliğine ilişkin net ve belli kriterler içeren şeffaf bir prosedür sunmamaktadır.
24 Aralık 2018'de Yüksek Adalet Kurulu üyeleri kanun değişikliklerinin parlamentodan geçmesini beklemeden kapalı kapılar arkasında çok sayıda yargıcın hazırladığı aday listesini sundu. Denetçi sivil toplum kuruluşları bu eyleme itiraz etti. Onlara göre bu küçük yargıç grubu Yüksek Adalet Konseyi'ndeki konumlarını kötüye kullandı ve güçlerini daha da arttırmak için 10 adayını tanıttı. Bu Gürcistan hükümetinin şeffaf olmayan idari sisteminin yalnızca bir parçasıdır.
Yılında Devlet Güvenlik Servisi'nin idari yolsuzlukla mücadele birimi, üst düzey hükümet yetkililerinden hiçbiri listede olmamasına rağmen 61 kişiyi idari yolsuzluk ve diğer konulardaki görevi kötüye kullanmakla suçladı. Soruşturma sırasında Gürcü medyası ve sivil toplum kuruluşları, şimdiki ve eski hükümet yetkililerinin karıştığı birkaç olası üst düzey yolsuzluk hakkında bilgi yayımladı. Ancak bu rapor Devlet Güvenlik Servisi'nin İdari Yolsuzlukla Mücadele Bölümünün dikkatine alınmadı.
Genel olarak Yolsuzlukla Mücadele Kurulu'nun oluşturulması ve üst düzey bir yolsuzlukla mücadele belgesinin hazırlanması, polisin ve yargı sisteminin yolsuzluk unsurlarından arındırılması, tüm Gürcistan illerinde kamu hizmetleri idaresini oluşturmak, elektronik devleti geliştirmek, rantları ve aracıları ortadan kaldırmak ve diğer birçok eylemle Edvard Shevardnadze hükümetinde başlayan ve Saakashvili hükümetinde daha da şiddetlenen Gürcistan devletlerinin önemli girişimlerindendir ve sonraki hükümetlerde de bu süreç, yani yolsuzlukla mücadele ve idari şeffaflık süreci devletlerinin gündeminden düşmemiştir.
Mali yolsuzlukla mücadeledeki göreceli başarılara rağmen Gürcistan'daki eleştirmenler batılı hükümetlerin mali yolsuzlukla mücadele kılığı altında birçok muhalifi tutukladığına veya kovuşturduğuna inanıyor. Bu arada mali yolsuzluk alanında Gürcistan'a yönelik uluslararası eleştiriler devam ediyor. Bu doğrultuda Uluslararası Şeffaflık Kurumu uzmanları Gürcistan'ın Gül Devrimi'nden sonraki yıllarda büyük hükümetin gölgesindeki ekonomi özelleştirme sürecinde şeffaflığın olmaması, bürokratik darboğazlarda yolsuzluğun tırmanması, ekonomik faaliyet ruhsatlarının çokluğu ve bireysel ve grup niyetlerin kamu sektörü sözleşmelerinin verilmesine karışması, hükümet kökenli yolsuzluğu artıran en önemli etkenlerden olduğunu bildirdiler.
Değerli dinleyiciler, Gürcistan'ın batıcılık yaklaşımının sonuçlarının incelenmesi program serisinin 7. bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.